Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Lahir, Boreda, Habari, Dinam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın siz. Ben de aynı şeyi yapacağım sosyal medyadan. Çağıralım, çizgi film izleyeceğiz bugün. Gerçekten her derdimiz bitti, oturacağız. Nasıl olsa kafayı kırdık artık, rahatız hep beraber ülkece, herkes balatayı yaktı, rahatladık. O zaman oturup güzel bir çizgi film izleyelim. Çizgi film üzerinden Türkiye'yi konuşalım. Şimdi biliyorsunuz dün Adalet ve Kalkınma Partisi bir gün önceden randevu vererek yarın 14'ü bekleyin falan diye. Öncelikle şunu söyleyeyim, ne olur. Ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Allah rızası için sanatın herhangi bir dalına dokunan hiçbir işi ellemeyin. Gerçekten beceremiyorsunuz. Yok kardeşim, yani yetenek yok. Yapacak bir şey yok. Şiir, resim, müzik, ne bileyim işte böyle yazmacalı, çizmeceli işler olmuyor ya. Yani zorlamanın bir anlamı yok. Yani mizahta çıkartabildiğin en büyük ürün Misvak dergisi ise yerin dibine geçsin öyle iş. Çıkarttığında görülüyor. Bugün size acayip bir şey göstereceğim. İnsanların dikkatinden kaçan bir şey göstereceğim ve hep birlikte diyeceğiz ki ulan ya Levent'in, sevgili Levent Üzümcü'nün kulakları çınlasın. Yazık lan diyeceğiz. Yazık ya, bunu yazık. Bir de para vermişler buna. Ha, para, verilen para nasıl olsa hepimizin parası da. Bir gün önceden randevu vererek yarın saat 14'ü bekleyin denilerek bir şey yaptılar. Yalan Üretim Merkezi başlığıyla bir çizgi film yaptırmışlar. Çizgi filmin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Faik Öztürk var çizgi filmde. Bir tane bilim insanı var ama bak mesela çizgi filmin en faydalı yönü bu oldu. Bunlar için bilim bu işte. Bu kadar. Yani öyle bilim adamı. 4 tane parmağı var iki elde. 3 önde, işte bir tanesi yanda. 4 parmaklı. Tuhaf. Sevgili Yılmaz Aslantürk o güzel bir dikkatimi çekti. Ben fark etmemiştim. Tabii o bir çizer olduğu için. Adamın anatomisine bayıldım diye. Kollar geriye doğru çıkıyor. Bayağı yani kafadan bacaklının bir farklı versiyonu. Böyle bir tip var. Bir yere alıyorlar. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'yla Faik Öztrak'a gezdiriyor orayı ve yalanın nasıl üretildiğini anlatıyor. Bakın, aletin paylaşıldığı ilk mekan Adalet ve Kalkınma Partisi hesabı AKP Yalan Üretim Merkezi diye tanıtıldı sosyal medyada. Şimdi işin neresinden tutsanız elinizde kalıyor ama benim için en ilginç ve en aptalca yönü şu. Z kuşağıyla bu partinin, sadece partinin değil aslında, yandaşı, yancısı, MHP'nin de beraber başlattı. Z kuşağıyla bir mücadele durumu vardı biliyorsunuz. Hani kindar ve dindar nesil yetiştirmek, sosyal medya içinde bulunmamak, daha ahlaklı, edepli olmak falan diyerek Z kuşağı olarak adlandırılan kuşağı aşağıladıkça aşağıladılar. Hatta Boğaziçi protestoları sırasında Devlet Bahçeli ayarı öyle bir kaçırdı ki bunlara terörist dedi, bilmem ne dedi, anladı. 24 saat geçtikten sonra, süratli bayağı, anladı, özür diledi ama mal batıya kaydı o arada tabii. Hiç kimse ne yapıldığını anlamazdan gelemeyecek durumdaydı. Herkes biliyordu ki tamam, bunların kendi gençleri dışında, neyse o kendi gençleri dışında, hiç kimseyle bir alakaları yok. Fakat bu Z kuşağıyla, hiç anlamadıkları Z kuşağıyla, asla anlamadıkları mizah yoluyla bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Milyonlarca kilometre, hatta milyonlarca ışık yılı uzaktan gelen uzaylının merhaba uzaylı biz, merhaba dünyalı biz dostuz demesinden inanın farklı değil bu. Saçmalığın dibi yaşanıyor şu anda. Ve tuhaf bir ayrıntı. Bakın ilk kez burada bunu fark edeceksiniz. Dün bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama sosyal medyada bunlar gündem çalışması yaparken trolleri var adamların, milyonlarca. Parasını ödüyor, çalıştırıyor. Daha önce bunun 17-25 Aralık tapelerinde havalarda uçuştuğunu gördük. Şunları bir hareketlendirsen, yatıyor olan yine bu düdükler falan diye toparlandıklarını. Sonradan o konuşmalarda adı geçenlerden bakan olanlar oldu. Neyse, şimdi bunlar trolleriyle birlikte yüklenmelerine rağmen bir süre sonra troll hesaplar, onları yönetenler bile anladı ki lan bu çok saçma. Çok saçma. Üstelik unutulmuş pek çok şeyi gündeme getiriyor. Dün etrafımda siyasetle, bakın sizi şerefimle temin ederek söylüyorum, siyasete en uzak insanlara sordum. Dedim ki bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticisi olsanız kimsenin asla sormasını istemediğini soru hangisi olur? Hepsi sözleşmiş gibi 128 milyar lira nerede diye cevap verdi. Ve çizgi film onun üzerine kurulmuş. Ve bunu tekrar hatırlatabilmek için adam para ödemiş bir de. Üstelik böyle kötü bir çizime. Bir not. Geçmişte dublaj yaparken herhalde binlerce, belki on binlerce çizgi film seslendirmiş bir insan olarak söylüyorum. İş kötü. Gerçekten kötü. Yani bunu profesyonel bakışla söylüyorum. Çok kötü. Çizimi kötü, hikayesi kötü, masalı gerçekten dandik. Ama hani Erdoğan sürekli çıkıp söylüyordu ya, bunların akılları gitti, aptalları kaldı diye. Hatırlıyor musunuz? Bir dönem Türkiye'de özellikle cemaat kanadından Türkiye'de çizgi film animasyon işine bulaşmış çok şirket vardı. Özellikle Ankara'da ve İstanbul'da. Yaşayanlar da bilir. Çok fazla şirket vardı. Çünkü bu insanlar şuna uyandılar. Çizgi film özellikle çocukların etkilenmesi açısından son derece önemli ve pek çok şirket kurarak bu alana girdiler. Aralarında çok iyileri de vardı. Çok iyi çizimler, çok iyi animasyonların yapıldığı şirketler. Belli ki onlar da bitmiş ki bunlara kalmış ortalık. Ya aptalca bile değil yapılan iş. Konya yolunun kenarında 650 katlı bina yapmaya gerek yok bunun için. Bu övünülecek bir şey değil. Bunu anlamamak için gerçekten andavallı olmak lazım. Bakın anlayanlardan bir tanesini göstereyim size. Kimsenin dikkatini çekmediği bir ayrıntı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin YouTube hesabı bu. 79.600 abonesi var. Yalan Üretim Merkezi videosu. 18 saatte 53 bin kez görüntülenmiş sadece. Övünmek gibi olmasın. Bizim sadece dünkü yayınlar bile bundan fazla. Neyse o hikaye de. Alttaki beğeni ve size söylediğim o yukarı doğru başparmak var ya. Bak 4700. Yanında aşağı doğru başparmak var ya. O da hay senin yapacağın işin ta iç yani diye de çevirebiliriz. Beğenmedim diye de çevirebiliriz. 8100. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi YouTube hesabı bu. Artık yerin dibine geçmek, hani utanç duymak başka türlü nasıl olur bilmiyorum ama en azından ilk kareyi güzel yapmışlar. Çünkü normalde AKP'nin kendi hesabında bu Adalet ve Kalkınma Partisi Yalan Üretim Merkezi diye görünüyor. Mizah kesinlikle, kesinlikle Şener Koç'un yazdığı gibi zeka işi. Gerçekten mizahla uğraşabilmek için bir insanın zeka duygusu, zekasının çok yüksek olması lazım. İyi mizah yapabilmek için. Bunu yapamayacaklarını biliyoruz. Elbette biliyoruz. O yüzden yayının başlığı bu kadroyla bu kadar. Hakikaten daha iyisi olmaz. Ama beni ilgilendiren hikaye şu. Ya buna bir de para ödemişler. Bak buna bu partinin yöneticileri izleyip, onlardan habersiz yapılamaz ki. Bu partinin yöneticileri izleyip demiş ki evet ya yapalım bunu. Çok güzel olmuş ya. Çok güzel olmuş. YouTube hesabında adamlar çıkıp kendileri lanetliyorlar. Altında yorum yok biliyor musunuz? Deminki fotoğrafta dikkatinizi çeken başka bir ayrıntı oldu mu? Bakın ben bunu cep telefonundan aldım. Saat 8.27. Biz yayına girmeden yarım saat önce son durum. Güncel durum bir de bu. Yerin dibine girmek, utanmak başka türlü nasıl olur bilmiyorum. Ama bu oldu. Üstelik bunların yaşandığı dönemde tam da aynı gün içinde Türkiye'de bambaşka şeyler de konuşulmaya başlandı. Mesela bu cehaletin içinde, yaşanan bu cehaletin, bu kötülüğün, bu abukluğun, bu aptallığın adını doğru koyalım. Şu aptallığın içinde Türkiye'de medyada tuhaf bir şey oldu. Habertürk ekranlarında bir gün önce yayınlanan bir programda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik anayasa teklifi konusunda televizyon ekranında konuşulurken müstehsi ifadeler takındığı söylenerek Ebru Baki üzerinden, ben tanımıyorum kendisini yani yüz yüze tanışmıştım, kim olduğunu elbette biliyorum da. Yüzle tanışmışlığımız yok. Onunla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi kadroları, kendi troll kadroları ve gerçek ekipleriyle birlikte bir sosyal medya çalışması başlatıldı. Böyle bir gelenek var artık bilmem biliyorsunuz. Yani şu anda var mı hala bilmiyorum ama açalım hemen sosyal medyadan bakalım. Bilmem kim özür dilesin. Bilmem kim işi bıraksın. Lan sen kimsin düdük. Herkese kafadan tepeden emir veriliyor. Ebru Baki artık Habertürk izlemiyorum diye bir Habertürk izlemiyorum diye bir hashtag etiket çalışması başlatıldı ve Devlet Bahçeli dün buna destek verdikten sonra akşam saatlerinde Ankara temsilcisinin Bülent'in, benim de geçmişte beraber çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesidir, Bülent'in görevinden alındığı, hatta genel yayın yönetmeni, haber yönetmeninin de aynı şekilde Habertürk'te uzaklaştırıldığı söylendi. Ben doğrusu mevzuyu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum, hiç ilgilenmedim. Yani Habertürk de bence izlenebilecek televizyon değil. 2 senemi vermiş biri olarak söylüyorum. Ve çok emek verip gerçekten o televizyonu bir yere taşımış bir insan. Hiç tevazu göstermeyeceğim bu konuda. O televizyonu bir yere taşımış insanlardan biri olarak söylüyorum. Gerçekten izlemiyorum. İzleyecek önce vakit yok. Sonra da gerek yok zaten. Yani Nagihan Alçı'yı ekrana çıkartan bir televizyonu ne kadar ciddiye alabilirsin ki? Neyse, sonradan hikayeye gece boyu oturup hani çalışırken takılınca bu sabah Bülent'in ekrana çıkarak meslektaşına sahip çıkmak için. Bakın o programda o yok. Gerçekten o yok. Ve çıkıp şunu söylediğine şahit oldum. İzledim de o videoyu zaten. Ben orada yokum ama burada hiç kimse bu ekranda birini tehdit edip şunu işten atın bunu alın falan diyemez. Aynen sözlerini iade ediyorum. Hadi bakalım bir tur daha önceye dön. Sözleri iade edilen kim? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Baya o hani nasıl yapılır bu rezalettir, ottur çöptür falan diyor bağırmış. İş geriye sarınca videoyu öyle bir yere gitti ki ben bunlarla ilgilenirken bu görevden almalarla birlikte Türkiye'de medyada yeni bir tartışma başlaması gerektiğini düşündüm. Boşa düşündüm bunu. Çünkü Türkiye'de öyle bir tartışma falan başlamıyor. Başlamayacak da. Neden biliyor musunuz? Çünkü Haydar Soyaslan'ın söylediği gibi Alo Fatih terimini Türkiye'ye armağan eden medya grubudur Habertürk. Alo Fatih terimini armağan eden, benim de bırakma gerekçem sadece budur. Anlatmıştım size. 2009'dan 2011'e kadar Ankara temsilcisi olarak çalıştım ben o kurumda. Yiğit Bulut'la çalıştım üstelik. Ve o gün yaptığım işin hala arkasındayım. Hala Tabanca gibi bir ekip kurduğumu orada yaptığım işleri hala övünerek söylüyorum. Ama benim bırakma gerekçem buydu işte. Çünkü Alo Fatih tarzının oturmaya başladığı bir yerde bunun yaşanması şaşırtıcı mı? Gücü özgürlüğünde ya yerim gücü özgürlüğünde. Altı Habertürk 3,5 yaz. Herkes anlasın yayın tarzını ya. Herkes anlasın. Tak diye söyleneni şak diye yapıyoruz biz kardeşim. Acayip tırsıyoruz. Anında söyle bunu. Ama sadece Habertürk'e ait bir bakış değil bu. Medyadaki yapış yapış tarz bu işte. Yapış yapış. Pis. Vıcık vıcık tarz bu. Her yerde. Hiç kimse şöyle düşünmesin. CNN Türk'teki, NTV'deki, bilmem başka bir yerlerdeki insanlar da aynı tavırdan uzak kalacak diye düşünmesinler. Onların da başına gelebilir. Patronu bir akşam 5 saniye içinde anında doğrar. Anında doğrar. Nereden geldiğini şaşırırsın. Habertürk 3,5 bu kadar. CNN Türk 3,5. NTV 4,5'tan 5. O çok gitti. Türkiye'de bunlar niye yaşanıyor biliyor musunuz? Çünkü insanlar hayatlarına sahip çıkmıyorlar. Bu kadar net. Televizyon ekranında haber yapan, mesela soru sormakla mükellef olan insanlar o soruları sormuyorlar. Niye sormuyorlar? Korkuyorlar. E kaybedeceğin ne var ki? En fazla neyi kaybedeceksin? Şöyle bir düzlemde iş. Çok güzel. Aldığın para para mı? Değil. Para vermiyorlar ki. Öyle bir çalışma düzeni falan yok. Şu iğrençlikle muhatap oluyorsun sürekli olarak. Tepende Damokles'in kılıcı sallanıyor. Ne zaman şutlayacaklar? Yarın mı vuracak? Öbür gün mü atacak falan diye düşünüyorsun. Yani böyle yaşanır mı? Herkes sinir sahibi, dert sahibi olmuş. Gerilmiş, böyle saçma sapan bir halin, tavrın içinde. Ne yapacağını bilmiyor. Sağından soluna korkarak dönüyor insanlar. Ama bütün bunların içinde Türkiye'de medya bu durumda işte. Bir insan, hay yaşayın tam şimdi onu söyleyeceğim. Metro hattının ya tramvayın önüne kendini atarak intihar eden bir insanın haberini verirken, tramvay kazası diye verebiliyorsan sen, ya artık rezaletin dibisin. Utanmazlığın dibisin sen. Sen cehalete kendini teslim etmişsin. 3,5 değil 4,5, 5, 5,5'tan 6 hatta. Artık nereden tırsacağını şaşırmış durumdasın. Ve o yüzden bu kadar saçmalayan, adım adım daha da gerileyen ama bu arada ülkeyi de gerileten saçma sapan bir iktidarla birlikte çukura sürükleniyorsun. Ya kardeşim başka türlü nasıl uyarılır bir insan? Bak bu adamın kafasındaki medya bu. Medya düzeni bu. Bu kadarını yapabilmek istiyor. Çünkü muayilesi daha öteye geçmiyor. Bu kadar. Kafası bu kadar. İnanmıyor musun? Dün gece bütün bunlar yaşanırken hani biliyorsunuz kendisi ne olduğunu aslında çok fazla ben biliyordum. Ben tanıyordum da AKP muhabiri olarak. Bu arada Bülent Aydemir güzellemesi falan değildir bu yaptığım benim. Gerçekten yaptığın Habertürk'ün öyle ahım çağım bir iş yapmadığını da söylüyorum burada. Hiç öyle bir şey yok. Yani bürosunun, İstanbul'un işte genel tavrının falan doğru düzgün bir şey olduğunu söylemiyorum. Sadece Bülent Aydemir'in gösterdiği tavır doğrudur. Bu tavır doğrudur. Kendisinin kim olduğunu kamerasını çeviremediği için gördüğümüz Yeliz Bey dün Gece saatlerinde herhalde ve saat 9-9.30 gibi 128 milyar dolar nerede diyen, bakın seviyenin çukurluğunu görün diye söylüyorum. Ve nasıl anlatılır bilmiyorum ama ta güneşin soğumasından, parçaların kopmasından falan girmek gerekiyor. Şöyle bir tweet paylaşmış dün gece. 128 milyar dolar nerede diyen yalancı Homo Kemalismus'a soruyoruz. Neye soruyorsun? Homo Kemalismus. Burada homo deyince sen homoseksüel öyle bir şey mi düşündün? Ha canım işte ya, yazık lan, vallahi yazık ya. Soruya bak. Mekke-i Mükerreme nerede? Medine-i Münevvere, Kudüs-ü Şerif nerede? Şam-ı Şerif, Musul nerede? Selanik Manastır nerede? Beyrut, Trablus nerede? Kerkük, Bingazi Adalar nerede? İlahir, milyonlarca kilometre kare toprak nerede? Soru bu. Ya şuna biri söylese ya, bunların tamamı genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş nedeni aslında. Bunlar kaptırıldığı için, Osmanlı bittiği için kuruluyor. Ya çok zor, gerçekten çok zor. Nutuk vereceksin, gerçekten tuğla zanneder. Ya bir insan kafası hiç mi bak basmaz ya? Hiç basmaz. Hiç basmaz kardeşim. Artık bak, birinin cehaletini kıyaslarken artık şunu düşün. Ya bu, ulan bir insan bu kadar cahil olur mu dediğin zaman çizgi film gelsin aklına. Dörtte dörder tane parmaklı, kollar kafanın hemen altından çıkmış tuhaf tiplerin oluşturduğu yalan üretim merkezi. Nere? AKP. Ben söylemiyorum, kendi söylüyor. Üstelik para vererek yaptırıyor. Düşünsene, adam çizgi filmi getiriyor getiriyor, 128 milyar dolar neredeyi 570 kere soruyor. Hani unutulmaya, unutturulmaya çalışılan soruyor. 570 kere soruyor. En sonunda çizgi filmin çok acayip bir şey. 4 dakikalık bir rezalet silsilesi. İçeriden çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ve Faik Öztürk yanda bilim insanı. Yani bu arkadaşın kafasındaki, şunu soran adamın kafasındaki bilim insanı daha farklı ne olabilir ki? Mekke-i Mükerreme nerede? Nerede? Yerinde. Değişen bir şey yok ki. Ha, bunlar milyonlarca kilometre kare toprak nerede? İşte Osmanlı Devleti o yüzden yıkılıyor zaten. Yani sana anlatmak lazım işte Karlofça'yı, Pasarof, ama çok zor ya. Çok, vallahi tutmaz. Olmaz. Bu çocuk okumaz. Mümkün değil. Zorlamamak lazım. Çizgi filmin sonuna geliyorsun. O bilim insanı olan tip bir şey çıkartıyor böyle. Hani basmalı desen değil, fışkırtmalı desen değil. Çizen kararsız kalmış. Ya da şöyle düşündü. Ulan salla, buraya kadar dayadık zaten. Olmuş 3 dakika 20 saniye. Bundan sonra 40 saniyeyi ben zaten kıçımla çizerim. Ne olacak ki buraya kadar getirdikten sonra diye. Bir şey ittirmiş. Soruyor bak, anlamayanlar için soruyor bir de. Bu nedir diyor. Dezenfektan mı diyor. Dezenfektan mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? İşin keşke bir yerinde laboratuvarın bir kenarından da Berat Albayrak'ı gösterseydiniz. Eksik kalmış. Ciddi söylüyorum. Berat Albayrak görünseydi mesela, o da işte paranın başında olsaydı, para sarılıyor, para sayılıyor olsaydı orada. Bir onu atlamışsınız. Ya hatırlatılmaması gereken ne varsa bir AKP'li için, herif çizgi film paket olarak getirmiş, koymuş ve bunlar da yayınlamış. Yayınlamış ya. Buna para ödemiş. Para ödemiş. Ve adam çıkartıp gösteriyor. Ama trolü bile anlıyor, diyor ki oha, bunu göstermememiz lazım bizim. Olmaz abi bu. Çok saçma lan. Göstermememiz lazım. Kapat kapat kapat. Ruhsar Hanım'ı kelepçeli olarak göreceğimiz günler çok yakında. Yazın bunu bir kenara. Ya bundan kaçış yok kardeşim. Mümkün değil. Hele bunlar, bu dingiller hatırlattığı müddetçe kimse unutmayacak zaten. Ama bununla ilgili bir düzeltme, boynumun borcu. Şimdi dün yayın bittikten sonra, biliyorsunuz yayının içinde dün hem Serpil Yılmaz'a, hem İsmail Saymaz'a, hem Barış Pehlivan'a son dönemdeki habercilikleri için teşekkür ettim. Ama dün sosyal medyada hemen bir mesaj geldi. Dediler ki hanımefendinin adını unuttum, çok özür dilerim, kusura bakmasın. O haberi ilk yapan Can Özçelik'tir, Oda TV'den. Doğrudur, doğrudur. Ben haberin son dönemiyle o kadar fazla ilgilendiğimiz için, yeni yeni ayrıntılar çıktığı için oraya sardık ama Can Özçelik'in adını unuttuk. Sonra akşamüstü Can Özçelik aradı. Biz tanışmıyorduk ama sağ olsun genç kardeşim aradı. Ya dedi, abi bak, ben dedi buna önem verdiğini bildiğim için arıyorum. Yanlış yaptın. Çünkü dedi o haberi ben yaptım 20 gün önce ve ben salladım ortalığı. İnsanlar dedi bambaşka bir şey yapıyor. Sen önem verdiğini söylüyorsun, sen yapma bari. Çok haklıdır. Çok özür diliyorum. Benim hatam tamamen. Bu haberin çıkış kaynağı Candır, Can Özçelik'tir. Oda TV'de yaptıktan sonra çok önemli bir haber. Yani bu kadar zaman içinde Erdoğan'ın yolsuzluk nedeniyle görevden aldığı bir bakanın haberini yapmıştır. O yüzden çok özür diliyorum. Hem Can'dan, Can Özçelik'ten hem Oda TV'den haberin sahibi odur. Onu koyalım. Zaten çok hatırlatacağız daha. Bunlar hatırlatmaya devam ettiği müddetçe, hani böyle dezenfektanlar falan havada uçuştuğu sürece, Türkiye'nin her yerinde bu konuşulmaya devam ettiği sürece sevgili Can'ın haberini, Can Özçelik'in haberini daha çok hatırlatırız biz. Bunlar olurken herkesin saklamaya çalıştığı bir soruyu gizleyebildiler. Onu da akşamüstü düzenlediği basın toplantısı, basının olmadığı basın toplantısı, yani soru sorulmasın diye, basın toplantısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Doktor diyorlar kendisi için. Zannetmiyorum ama öyleymiş, öyle bir söylenti de var. Hekim oldu. Şimdi biliyorsunuz bir hafta önce, bir hafta da değil aslında, 5 gün önce ekranlara çıkıp kendisi demişti ki aşı yok. Baba aşı yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Olsa aslında yapacağız falan. Ertesi gün Tayyip Erdoğan ekrana çıktı, dedi ki yok öyle bir şey. Aşı yok sözüne ben inanmıyorum. Hemen ertesi gün ekrana çıktı, dedi ki aşı çok. Aşı çok. 2 ay sonra kulağımızdan damlayacak aşı. Kulağımızdan gelecek diyorum ya, o kadar fazla. Fahrettin Koca tam bunlar konuşulurken, neyse ki bak mesela bir grup AKP'li kafası çalışanlar şunu söyledi. Ulan neyse, hiç olmazsa aşı gündemi gitti. Televizyon ekranına çıkarak basın toplantısı yaptı. Ne dedi ki, şu aşıdan 100 milyon, bu aşıdan 50 milyon dolar, 50 milyon doz, AstraZeneca'dan 1 trilyon doz geliyor, olan sıkacağız aşıları. Hoppala, bir daha döndü mü? Çünkü şu saçmalığı söyledi. Üçüncü doz aşıyı yerli aşı yapacağız. Ha, birinci dozu yapmadık ki. Birden üçe geçmek mümkünse, hani biri yapmıyorsan, biri yapmadan üçe geçebiliyorsak geçelim hepimiz. İkiyi de salla. Bu bizim şeye benziyor biraz. Hani bütün dünya 3G'ye geçerken biz 3, 3.5, 4, 4.5 diye devam ettik ya. Biraz onun gibi. Yapmıyoruz biz. Fakat işte bilim böyle boktan bir şey. Yani bir yerden çıkartıyorsan laks diye bir dayıyor. Kaçamıyorsun. Size bir grafik göstereceğim. Hatırlıyor musunuz? Dün size Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı bir çalışmayı, DISK AR'la beraber hazırladıkları ve IMF haritasından hazırladıkları bir çalışmayı göstermiştim. Demiştim ki size, bakın ülkelerin milli gelirini oranladığınız zaman COVID-19 tedbirleri için harcadığı para çok önemli bir gösterge. Yani halkına benim param bu kadar kardeşim, bunun şu kadarını senin sağlığın için sıkıyorum demektir bu. Grafik şuydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde milli gelirin %16.7'si, Kanada'da 14.7'si, Yeni Zelanda'da 19.1'i ve Türkiye'de 1.1'i COVID'le mücadele için harcanmıştı. Hatırladık değil mi bunu? Şimdi dün Sağlık Bakanı bu saçmalamayı, günlük rutin saçmalamasını yaptıktan sonra sizin de aklınıza gelmiştir eminim. Benim de aklıma gelen oldu. Ulan biz nüfusun ne kadarını yaptık ki, aşıladık ki. Sevgili Can, Can Öz akşam saatlerinde bir grafik paylaştı. Ben de o grafiği aldım buraya. Bunun hazırlanmışı var. Bak şimdi attığın yalan bilime nasıl takılıyor. Bu nüfusa oranla en az bir doz, en az bir doz aşılanmış insanların grafiği. En tepede görülen İngiltere. United Kingdom. 10 points. Altında Amerika Birleşik Devletleri var. Onun arkasında Almanya geliyor. Hemen altında Avrupa Birliği diye ayrı bir başlık açılmış. Dış kulvardan full eli adımlarla Türkiye geliyor. Şimdi burada Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık %17'sini aşıladığını görüyoruz. Gördük mü? %17. Bu rakam yüksek bu arada. Biz bu kadar aşılama yapmadık. Söylenen o. Ama neyse %20 olsun ya. %20. Bak bu İngiltere'de şu anda %51.6'ya çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde %44 durumunda. Ki yani nüfusunu oranladığın zaman bu gerçekten çok yüksek bir oran. Almanya, Avrupa Birliği. Bak beni çok ilgilendiren bir bölüm var. Hemen en alta Türkiye'nin eğrisinin yükselmeye başladığı yerde pembeyle kesiştiği bir bölüm var, görüyor musunuz? Biz bir dönem Avrupa Birliği'nin o yükselmesiyle birlikte üzerine çıkmışız. Avrupa Birliği'nden daha fazla aşılama yapmışız. Ne zaman? Şubat'ın 5'inden sonra, Şubat işte Mart ayının ortasına kadar. Sonra yere yapışmışız. Ondan sonrası zaten İstiklal Marşı ve kapanış. Gördüğünüz gibi. Şimdi ortada böyle bir grafik varken sen nasıl yalan söyleyeceksin? Yani yalan söyleme şansın var mı? Elbette yok. Yani kime yutturacaksın ki bunu? Anca basın toplantısı yapıp karşına basını almazsan ya da soru sormayacak yalakalar dışında kimseyi almazsan Bunu açıklayabilirsin böyle bir şey. Yardır götür. Da akşam saatlerinde bir de aşı tablosu açıklıyorsun birader. Turkuvaz tablo. Öyle diyorlar ya bazıları, turkuvaz tablo. Bak sana dünkü tabloyu da göstereyim şeker. Dünkü tablonun bize anlattığı hikaye şu. Yani bu nasıl tutulur, neresinden tutulur bilmiyorum ama 5 Mayıs tarihinde 229.491 test yapıp 26.476 pozitif vaka belirlemişiz. Bu siz de yapabilirsiniz. Çok basit. Artık burayı, ya kardeşim Yeliz değilsin, bunu gördün ya. Yapma. Gözünü seveyim yapma. İçler dışlar çarpımı yapacaksın. 229.491'de 26.476 ise yüzde kaçtır? Yani 26.476'yı 100'de çarpıp yanına 2 sıfır koyacaksın. Onu da 229.491'e böleceksin. Bölme, ben böldüm senin için. %11,55. Bu bizim pozitif vaka oranımız. %11,55. Ne demek bu? Bir gün önce, çok hızlı düşüyor bu arada. Bir gün önce %11,99'du. %12'ydi. Düşmüş. Sevinmeyelim mi? Sevinelim, güvensek sevinelim de bizim güvenecek bir yerimiz yok. Çünkü sürekli yalan söylüyorlar bunlar. Ama bak şimdi burada değişmeyen bir gerçek var. 356 insanımızı kaybettik biz dün. Ve ağır hasta sayısı 3.418. Yani sen istediğin kadar üfür. Bunu saklayamıyorsun ki, bunu sen paylaşıyorsun bir de. Sonra çıkıp diyorsun ki, oho aşı ibadullah bizde ya. Sağa sola sıkarız. Aşı dediğin ne lan? Nedir yani aşı dediğin? Yalanlarının içinde artık kendi içine doğru bir yıldız gibi sönerek küçülen saçma sapan bir iktidar yaşıyoruz. İktidarın başındaki insan kontrolü tamamen yitirdi. Bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Bugün değil ama bununla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Ve burada anlatılan hikaye gerçekten bir kontrol kaybı. Ve şu anda mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde Süleyman Soylu çok daha lider. Çok daha net lider. Çünkü burada saklanabilecek bir şey yok. Çünkü artık savunulabilecek bir şey kalmamış durumda. Bülent Turan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Yılmaz savunucusu. Yani siyah olan bir şeye beyaz dese reizi, beyaz hem de açık beyaz diyecek bir adam. Dün çıkıp Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturmada gereksiz bir işlem yapılmış diyor. Gereksiz mi? Gereksiz mi? Ya şunun adını koyalım. Aptalca, saçma. Bakın kime patlayacak o iş biliyor musunuz? O soruşturmayı açan savcı kimse hayatını kaydıracaklar. Burada hep konuşuyoruz ya. Bürokrat dikkat et kardeşim. Çünkü sana kaskallanacak bu iş. İyisi benim, kötüsünün tamamı sizin. Aranızda bölüşün. İyilerin hepsi benim. Hepsi. Bu arada o bilim insanı böyle geziyor çizgi filmde. Lan hakikaten yetersizsiniz ya. Gerçekten yetersizsiniz. Bu saçmalıkların içinde para ödenmiş bir tuhaf çalışma var. Devam edecekmiş bu arada. Lütfen devam etsin ya. Allah rızası için devam edin bence onu. Mutlaka. Yani hastası olduk biz ülkece. Ben onsuz yaşayamam. YouTube'dan açıyorum. O 53 bin izlenme var ya. 53 bin izlenmenin 52.500 benimdir. Açıp açıp izliyorum. Duramıyorum. Ve böyle bir şeyin içinde ne olur akıl sağlığınıza hakim olun. Gözünüzü seveyim. Delirmek an meselesi. Doğrudur. Şu kadar saçmalığın, aptallığın içinde. Hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Eğlenin, eğlenin. Bir yönetimin, üstelik baskıcı bir yönetimin çöküşüne şahit oluyorsunuz. Az şey değil. Sadece onun değil, ortağının da çöküşüne şahit oluyorsunuz. Az şey değil. Bu arada medyanın kendi yalakalığının içinde nasıl boğulduğunu görüyorsunuz. Bugüne kadar verdiği tavizlerle nasıl yok olduğunu görüyorsunuz medyanın. Ve hepsinin içinde akıl sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Çünkü bugün özel bir gün. Çünkü bugün hepimiz için 1972'den beri kanayan karanfilleri anma günü. 49 yıldır kanayan karanfilleri. En uzun koşuysa elbet Türkiye'de de devrim, o onun en güzel 100 metresini koştu. En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak. En hızlısıydı hepimizin. En önce göğüsledi ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun. Ama aşk olsun sana çocuk. Aşk olsun.